Ayrım 8 Kartal Kondu Jack Higgins Sayfa 103 Ruddle hemen eve dönmekten vazgeçmişti. Dairesine gidecek yerde Rossman'a onu Tirpitz Ulfe'de bırakmasını söyledi. Doğruca bürosuna çıktı. Her ihtimale karşı odasında bulundurduğu küçük kamp yatağına uzandı. Ama pek de uyuyamadı. Gözlerini kapar kapamaz o gümüş çerçeveli burundan sıkma gözlük, donuk bakışları korkunç sözleri söyleyen o sakin ve kuru saçırıyordu. Nihayet sabahın beşinde kendini zorlamaktan vazgeçip kurvaziye şişesine el attığı zaman ortada bir tek gerçeğin bulunduğuna kendini inandırdı. Bu işi kendisi için değil, Trudy ve çocuklar uğruna başarması gerekiyordu. Gestapo'nun denetimi altında olmak pek çok kimse için felaket sayılırdı. Ruddle elektriği söndürürken kendi kendine, ''Ama benim durumum daha başka.'' diye mırıldandı. ''Himmler'in kendisi peşimi bırakmayacaktır.'' Ruddle bundan sonra uykuya daldı ve ancak sabah 8'de Hofer kahve, sıcak kurabiye getirince uyandı. Ruddle yataktan kalktı, kurabiyelerden birini yiye yiye pencerenin önüne gitti. Kurşuni bir sabahtı ve şakır şakır yağmur yağıyordu.
''Kötü bir baskın mıydı, Carl?''
''Çok kötü sayılmazdı. Duyduğuma göre Lancaster tipi 8 uçak düşürülmüş.''
''Ruddle, ceketimin iç cebine bakarsan bir zarf bulacaksın.'' dedi. ''Zarftaki mektubu okumanı istiyorum.''
Albay bir süre camdan yağmuru izledi, sonra arkasına döndü. Hofer de gözlerini mektuba dikmiş hareketsiz duruyordu. Besbelli pek şaşırmıştı.
''Peki ama bu ne demek oluyor sayın albayım?''
''Churchill meselesi Carl, bu iş yürütülecek, Führer öyle istiyor. Dün gece Himmler'in kendisinden emir aldım.''
''Peki amiral ne olacak sayın albayım?''
''Onun bir şeyden haberi olmayacak.''
Hofer mektup elinde şaşkın şaşkın albayın yüzüne baka kaldı. Ruddle mektubu onun elinden alıp havaya kaldırdı.
''Biz, yani sen ve ben, kocaman bir örümcek ağına düşmüş küçük adamlarız ve adımlarımızı gayet dikkatli atmak zorundayız. Tek ihtiyacımız da bir yol gösterici. Führer'in kendisinden emin aldık, sözlerimi anlıyor musun?''
''Anladığımı sanıyorum.''
''Ve de bana güveniyor musun?''
Hofer hemen selam durdu. ''Sizden hiçbir zaman en küçük bir kuşkum olmadı sayın albay, asla.'' Ruddle içinde şefkate benzer duyguların kıpırdandığını hissetti.
''Güzel, öyleyse belirttiğim şekilde ve büyük bir gizlilik içinde işimize devam edeceğiz.''
''Emredersiniz sayın albay.''
''Güzel, Carl, öyleyse ne var ne yoksa hepsini getir, birlikte bir kez daha gözden geçirelim.''
Ruddle pencerenin önüne gitti, camı açtı ve derin bir soluk aldı. Bir gece önce yangının etkisiyle olacak hava is kokuyordu. Kentin pencereden görülen bölümleri tam bir harabe halini almıştı. Şu anda böylesine heyecanlı olabilmesini pek garipsedi.
''Kadının bir erkeğe ihtiyacı var, Carl.''
''Anlamadım sayın albayım.''
Masanın üzerine abanmışlar, önlerindeki rapor ve haritaları inceliyorlardı. Ruddle açıkladı.
''Bayan Green, bir erkeğe ihtiyacı var.'' dedim.
''Ha, şimdi anladım sayın albayım. Şöyle geniş omuzlu bir erkek yani. Dangalağın teki mi olacak bu adam?''
''Hayır.'' Ruddle kaşlarını çatıp masanın üzerindeki kutudan bir Rus sigarası aldı. ''Aynı zamanda kafası da çalışmalı adamın. Bu çok önemli.''
Hofer albayın sigarasını yaktı.
''Böylesini bulmak güç.''
''Her zaman öyledir. Birinci bölümün şu anda İngiltere'de bize yardım edebilecek adamı var mı? Tam manasıyla güvenilir bir adam olmalı.''
''Güvenebileceğimiz 7-8 ajan var sanıyorum. Örneğin Kar Beyazı gibi. Bu adam 2 yıldır Portsmouth'daki donanma kumandanlığında çalışıyor. Kuzey Atlas Okyanusu konvoyları hakkında ondan sürekli olarak bilgi alıyoruz.''
Ruddle sabırsızlanarak başını salladı. ''Hayır, öyle biri olmaz. Bu iş çok önemli. En küçük bir pürüzün bile işimizi engellemesini göze alamayız.''
''Hay Allah, herhalde ondan başka adamımız da var değil mi?''
Hofer omuzlarını silikti. ''En azından 50 adamımız var. Ne yazık ki MI5'in BIA bölümünün çalışmaları şu son 18 ay içinde çok başarılı oldu.'' Ruddle ayağa kalkıp pencerenin önüne gitti. Bir ayağını sıkıntılı sıkıntılı tahta döşemeye vuruyordu. Öfkeli değildi, sadece tasalıydı. Joanna Gray 68 yaşındaydı ve işine ne kadar bağlı olursa olsun, ne kadar güvence verirse versin bir erkeğe ihtiyacı vardı. Böyle biri bulunmadıkça iş suya düşebilirdi.
Ruddle'ın sol eli yerinde olmayan eli acıyordu. Bu da hiç kuşkusuz sinirlerinin gerildiğine işaretti. Başı da çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Başarısızlık bir zaaf işaretidir albay. Bu sözleri Himmler söylemişti. Hem de buz gibi donmuş gözlerle. Ruddle elinde olmadan ürperdi. Prince Albert Strasse'deki mahzenleri hatırlayınca korku iliklerine kadar işlemişti. Hofer çekingen bir tavırla, tabii İrlanda bölümü de var.
Ne dedin?
İrlanda bölümü efendim, İrlanda Cumhuriyet Ordusu.
Ruddle beş para etmez dedi. Şu Gertz ve diğer ajanlarla olan fiyaskodan sonra İRA bağlantısının tümü yok edilmişti. Tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı o iş.
Yo, pek de öyle değil sayın albay. Hofer dosya dolaplarından birini açtı, çarçabuk gözü karıştırıp aldığı dosyayı masaya koydu. Ruddle da kaşlarını çatarak masanın başına oturdu, dosyayı açtı.
''Aa tabii ya, adam hala burada mı? Üniversitede mi?''
''Bildiğim kadarıyla öyle. Ayrıca ufak tefek çeviri işleri de yapıyor.''
''Peki şimdi kendini kim diye tanıtıyor?''
''Devlin, Liam Devlin.''
''Onu bul.''
''Şimdi mi bulayım sayın albayım?''
''Sözlerimi duydun. Bir saate kadar buraya gelmiş olmalı. Berlin'in altını üstüne getir, ne yaparsan yap, orası beni ilgilendirmez. Hatta Gestapo'ya da haber versen umurumda değil.''
Hofer topuklarını birbirine vurdu ve hemen dışarı fırladı. Ruddle titreyen parmaklarda bir sigara daha yaktı ve dosyayı incelemeye koyuldu. Albay pek de yalan söylemiş sayılmazdı. Çünkü savaşın başından beri Alman hükümetinin İRA ile işbirliği yapma konusundaki girişimlerinden bir sonuç alınamamıştı. Ve bu işin tümü Abwehr örgütünün en büyük yüz karası olmuştu. İrlanda'ya gönderilen Alman ajanlarının hiçbirisi dişe dokunur bir başarı sağlayamamıştı. İşlerinden sadece bir tanesi uzun bir süre görev başında kalmıştı. O da 1940 yılı Mayıs ayında Meath üzerinde bir Heinkel uçağından paraşütle atlayan yüzbaşı Gertz idi. Ve o da en azından 19 ay İrlanda'da boşu boşuna kalmıştı. Gertz İRA'yı fazla amatör bulmuş ve kimseden öğüt almaktan hoşlanmadıklarını saptamıştı. Yıllarca sonra yaptığı açıklamaya göre onlar İrlanda uğruna ölmesini biliyorlardı ama ülkeleri için savaşmasını öğrenememişlerdi. Bu yüzden de Almanların Ulster'deki İngiliz askeri üslerini bombalama tasarısı da suya düşmüştü. Ruddle bütün bunları biliyordu. Onu asıl ilgilendiren de kendine Liam Devlin adını yakıştıran adamdı. Devlin Abwehr'in hesabına çalışmak için paraşütle İrlanda'ya inmişti ve orada sağ kaldıktan başka Almanya'ya dönmeyi de başarmıştı. Bunu yapabilen tek ajandı Devlin. Liam Devlin 1908 yılının Temmuz ayında Kuzey İrlanda'da Down bölgesinde Lismore kasabasında doğmuştu. 1921 yılında İngiltere-İrlanda Savaşı sırasında İRA ile birlikte uçan kolda görev aldığı gerekçesiyle ölüme mahkum edilen küçük bir çiftçinin oğluydu. Çocuğun annesi Belfast'ın Falls Road bölgesinde Katolik papazı olan erkek kardeşinin yanına sığınmıştı. Dayı Devlin'in güneydeki Cizvit papazlarına ait bir okulda yatılı okumasını sağlamıştı. Devlin burada Dublin'deki Trinity Koleji'ne geçmiş, İngiliz edebiyatında üstün başarı sağlamıştı. Birkaç şiiri de yayınlanmıştı ve Devlin gazetecilik yapmak istiyordu. Eğer tüm yaşamını değiştiren o küçücük olay olmasaydı belki de yazarlıkta büyük başarıya ulaşacaktı. Devlin 1931 yılında Belfast'taki evini ziyaret ettiği sırada sokak kavgaları da almış yürümüştü. Bir gün tetişçi grubunun dayısının kilisesini sarıp ateşe verişine tanık olmuştu. Yaşlı papaz öyle dayak yemişti ki bu saldırı sırasında bir gözünü de kaybetmişti. İşte Devlin o andan itibaren Cumhuriyet için mücadeleye karar vermişti. 1932 yılında Derry'deki banka soygunu sırasında polisle çıkan silahlı çatışmada yaralanmış ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1934 yılında Kremlin yolu zindanından kaçmış, bir yandan da 1935 yılındaki isyan sırasında Katolik bölgelerinin korunmasına öncülük etmişti. Aynı yıl daha ileri bir tarihte bir ajanı öldürmek amacıyla New York'a gönderilmişti. Ajan Michael Reilly adında İRA'ya bağlı genç bir gönüllünün tutuklanıp asılmasına yol açan haberi karşı tarafa sattıktan sonra güvenlik gerekçesiyle polis tarafından gemiye bindirilip Amerika'ya yollanmıştı. Devlin bu görevi öyle büyük bir başarıyla sonuçlandırmıştı ki birdenbire bir efsane kahramanı olmuş çıkmıştı.
aynı yıl gene böyle bir görevi daha yerine getirmişti. Bir keresinde Londra'da bir başka seferde Amerika'da aynı işi yapmıştı. 1936'da İspanya'ya gelmiş, Lincoln Washington Tugayı'nda görev almıştı. İtalyan birlikleri tarafından yaralanıp ele geçirilmişti. İtalyanlar onu kurşuna dizecek yerde esir tutmuşlar, esir düşen kendi subaylarından biriyle değiş tokuş etmeyi tasarlamışlardı. Gerçi bu tasarı gerçekleştirilememişti ama Devlin'in savaşın sonuna kadar sağ kalması da sağlanmış, sonunda Franco hükümeti onu ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. 1940 yılının sonbaharında Abwehr'in kışkırtmasıyla serbest bırakılmış ve Alman haber alma servisine yararı olur düşüncesiyle Berlin'e getirilmişti. İşte bu sırada işler birdenbire ters gitmeye başlamıştı. Verilen rapora göre Devlin, komünistlerin davasına pek az ilgi duymakla beraber kesinlikle bir faşist düşmanıydı. Sorgusu sırasında bu gerçek ortaya çıkmıştı. İşte bu yüzden de ancak Berlin Üniversitesi'nde basit çeviri işleri ve öğretim üyeliği yapmasına izin verilmişti. Fakat durum birdenbire kötüye gitmişti. Abwehr, Goertz'ü İrlanda'dan çıkarabilmek için birkaç kez girişimde bulunmuş, bunların hepsi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İrlanda bölümü çaresizlik içinde Devlin'i çağırtmış, paraşütle İrlanda'ya inmesini, sahte belgelerde ülke içinde seyahat edip Goertz ile ilişki kurmasını ve onu bir Portekiz gemisiyle ya da başka bir tarafsız ülkenin gemisiyle dışarı çıkarmasını istemişti. Devlin 18 Ekim 1941 günü Meath bölgesine paraşütle inmiş fakat birkaç hafta sonra Goertz ile haberleşmeye bile fırsat bulamadan Alman ajan İrlanda özel örgütü tarafından tutuklanmıştı. Devlin birkaç ayı oradan oraya kaçarak büyük bir sıkıntı içinde geçirmişti. Her başvurduğu kapıda düş kırıklığına uğramıştı. Çünkü İrlanda hükümeti İRA'yı destekleyenlerin çoğunu Carragh'a toplamıştı ve geride de güvenilecek pek az ajan kalmıştı. 1942 Haziran'ında Kerry'de bir çiftlik evinde polisler tarafından sarılınca adamlardan ikisini vurmuş, kendisi de alnına isabet eden bir mermiyle baygın düşüp teslim olmuştu. Hastaneden kaçmış, Dan Logair'in yolunu tutmuş ve oradan da Lisbon'a gidecek olan Brezilya bandralı bir gemiye binmişti. Lisbon'dan bilinen yollarla İspanya'yı boydan boya geçmiş, nihayet Tirpitz Ufer'deki büroya sağ salim dönebilmişti. Bundan sonra Abwehr için İrlanda bir çıkmaz sokak niteliğini kazanmıştı ve Lyme Devlin'de geri gönderilmiş, Berlin Üniversitesi'ndeki İngilizce öğretmenliği ve çeviri işlerine yeniden başlamıştı. Hofer ancak öğleye doğru büroya dönebildi. "Onu buldum sayın albayım." Radl başını kaldırdı, elindeki kalemi masaya bıraktı. "Devlin'i mi buldun?" Albay ayağa kalktı, pencerenin önüne gitti, ceketinin eteklerini çekiştirerek ne diyeceğini kararlaştırmaya çalıştı. Bu iş yolunda gitmeliydi, mutlaka başarıya ulaşılmalıydı. Ama şu Devlin'i çok iyi idare etmek gerekiyordu. Ne de olsa bu adam tarafsız bir kimseydi. Kapı şak diye açılınca Radl da kapıya döndü. Lyme Devlin onun düşündüğünden daha ufak yapılıydı. Boyu 1.75 santim ya var ya yoktu. Koyu renk dalgalı saçları, solgun yüzü ve parlak mavi gözleri vardı. Radl böylesine parlak mavi göze hiç rastlamamıştı. Adamın yüzündeki alaycı gülümseme dudaklarının sürekli olarak hafifçe kıvrık durmasını sağlıyordu. Yaşamı kötü bir şaka sayan ve buna gülüp geçmekten başka çare olmadığını anlayan bir kişinin görünümü vardı Devlin'de. Siyah kemerli bir yağmurluk giymişti. İrlanda'ya yaptığı son ziyarette aldığı mermi yarasının izi de alnının sol yanında göze batıyordu. Radl masasının başına geçip elini uzattı. "Bay Devlin, benim adım Radl, Max Radl. Buraya gelmeniz büyük bir lütuf." Devlin kusursuz bir Almancayla "Güzel" dedi. Oysa ben başka çarem olmadığı kanısına varmıştım. Devlin ileri doğru bir adım attı, yağmurluğunun düğmelerini çözmeye başladı. "Demek her işi çeviren üçüncü bölüm burasıymış." Radl bir sandalye çekti, sonra konuğuna sigara ikram etti. "Lütfen buyurun Bay Devlin." Devlin sigarasını yaktırmak için ileriye uzandı. Sigaranın dumanları genzini yakmış olacaktı ki birden öksürmeye başladı. "Vay canına albayım, işlerin iyi gitmediğini biliyordum ama doğrusu bu derece kötü olduğunu da aklıma getirmemiştim. Bunların içinde ne var kuzum? Yoksa sormasam daha mı iyi olacak?" Radıl Rus sigarası bunlar dedi. Kış savaşı sırasında bunları içmeye alıştım. Bana anlatmanıza gerek yok. Bu sigara insanın karda uyuyup kalmasını önleyen tek şeydi.
Radıl gülümsedi. Bu adama bayağı kanı ısınmaya başlamıştı.
Dediğiniz doğru olabilir. Kurvaziye şişesiyle iki kadeh çıkardı.
Konyak içer misiniz?
Devlin kadehi alırken zahmet ediyorsunuz dedi.
İçkisini yudumladı. Bir saniye kadar gözlerini kapadı.
İrlanda malı değil ama idare eder. İşin kötü tarafına ne zaman değineceğiz? Tirpitz Ufer'e son gelişimde bana Meath'in binlerce metre üzerinde bir Dornier uçağından paraşütle atlamamı söylemişlerdi. Üstelik ben yüksek yerlerden de müthiş korkarım.
Pekala Bay Devlin, eğer ilgilenirseniz size bir görev vermek istiyoruz.
Benim görevim var.
Üniversitede mi?
Boş versenize. Sizin gibi bir adam için bu iş safkan bir yarış atının süt güğümü taşımasına benzer.
Devlin başını geriye itip kahkahalarla güldü.
Ah albay, hemen de benim zayıf noktamı buluverdiniz. Gurur, gurur. Beni biraz daha okşarsanız Şan amcanın yaşlı kedisi gibi mırlamaya başlayacağım. Yoksa beni ürkütmeden tatlı tatlı İrlanda'ya dönmemi istediğinizi mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse bunu hemen aklınızdan çıkarın. Şu sırada oraya gitmenin bir yararı olmaz. Ayrıca 5 yıl Korrak'ta kıçüstü oturmaya da hiç niyetim yok. Cezaevlerinden bıktım usandım. Geçirdiğim tecrübeler bana bir ömür boyu yeter.
İrlanda hala tarafsız bir ülke. Bay de Valera taraf tutacağını kesin olarak belirtti.
Evet biliyorum, işte bu nedenle de 100 bin İrlandalı İngiliz ordusunda görevli ya. Bir başka nokta daha var. Ne zaman bir RAF uçağı İrlanda topraklarına düşerse mürettebat hemen birkaç gün içinde sınır dışı ediliyor. Son zamanlarda size kaç Alman pilotu geri gönderildi?
Devlin sırıttı.
Ha, bir de şu var, o güzelim tereyağlar, kremalar ve çörekleri atıştırdıkça belki de durumlarından yakınmak için bir neden bulamıyorlardır.
Hayır Bay Devlin, yanılıyorsunuz. Sizi İrlanda'ya göndermek istemiyoruz. Yani sizin düşündüğünüz şekilde değil.
Peki öyleyse zorunuz nedir?
Önce size bir soru sormama izin verin. Siz hala İran'ın destekçisi misiniz?
Devlin düzeltti. Askeriyim. Bizde eski bir söz vardır albay. Bir giren bir daha çıkamaz.
Demek tüm amacınız İngiltere'ye karşı zafer kazanmak, öyle mi?
Eğer birleşmiş bir İrlanda, özgür, bağımsız, kimseden destek aramadan iki ayağı üzerinde durabilen bir ülke demek istiyorsanız buna bir diyeceğim yok. Ama bu da ancak gerçekleştiği zaman inanırım. Önceden düş kurmak istemem. Boş verseniz albayım, dünya ulu tanrının boş bir gününde yaptığı kötü bir şakadan başka bir şey değil. Her zaman da tanrının o sabah canı sıkılıyor olmalıydı diye düşünmüşümdür. Bombalama kampanyası hakkında söylemek istediğiniz şey neydi?
Bunu doğru buldunuz mu?
Hayır, ben böyle anlamsız hedeflere nişan almayı doğru bulmam. Kadınlar, çocuklar, yoldan gelip geçenler. Eğer dövüşeceksen ve de bir davaya inanmışsan ve bunun da haklı bir dava olduğunu biliyorsan kıçını kaldırıp adam gibi dövüşmelisin.
Devlin'in yüzü bembeyaz kesilmişti. Başındaki mermi izi parıl parıl parlıyordu. Ama adam hemen gevşeyiverdi ve gülmeye başladı.
İşte gördünüz mü, benim en büyük meziyetimi öğrenmiş oldunuz. Ciddi olmak.
Sabahın bu erken saatinde de insan ciddi olamaz.
Ahlaktan yana sayılırsın. İngilizler sana hak vermezlerdi sanırım. Her gece bombalarla Reich'ın altını üstüne getiriyorlar. Eğer bu sözleri biraz daha sürdürürseniz oturup ağlamaya başlayacağım. Hatırlarsanız İspanya'da cumhuriyetçiler hesabına çarpışmıştım. Şu Franco hesabına uçan Alman Stukaları ne halt yiyorlardı biliyor musunuz? Barcelona ya da Guernica adındaki kentlerden söz edildiğini hiç duydunuz mu?
Çok garip Bay Devlin, bizlerden tiksindiğiniz anlaşılıyor. Oysa sizin asıl İngilizlerden nefret ettiğinizi sanıyordum.
İngilizler mi? Devlin güldü. Tabii onlar da bir bakıma kaynana sayılır. Katlanmak zorunda olduğunuz kişiler yani. Hayır, ben İngilizlerden nefret etmiyorum. Benim nefret ettiğim o Allah'ın belası İngiliz İmparatorluğudur.
Demek İrlanda'nın bağımsızlığa kavuştuğunu görmek istiyorsunuz değil mi?
Evet, Devlin Rus sigaralarından bir tane daha yaktı.
Peki bu amaca ulaşmanın en emin yolunun Almanya'nın bu savaşı kazanması olduğunu kabul eder misiniz?
Eh, bugünlerde domuzlar da uçabilirler dedi Devlin. Ama ben buna pek ihtimal veremiyorum.
O halde niye Berlin'de kalıyorsunuz?
Başka bir seçme hakkım olduğunu bilmiyordum.
Albay Radl alçak bir sesle, siz bilmiyorsunuz ama böyle bir hakkınız var Bay Devlin dedi. Benim emrimle İngiltere'ye gidebilirsin. Devlin şaşkın şaşkın albaya baktı. Aklı başından gitmiş, öylece kala kalmıştı.
Tanrı bizi korusun, bu adam çılgının biri.
Hayır Bay Devlin, çok şükür aklım başımda. İnanın bana delirmedim.
Radl içki şişesini masanın öbür yanına itti. Dosyayı da şişinin yanına koydu.
Bir içki daha için ve şu dosyayı dikkatle okuyun. Sonra tekrar görüşelim.
Radl ayağa kalkıp dışarı çıktı. Aradan yarım saat geçip de Devlin görünmeyince Radl kapıyı açıp içeri girmek zorunda kaldı. Devlin bir elinde Joanna Gray'in dosyası, öbür elinde de içki kadehi, ayaklarını masaya dayamış oturuyordu. Şişe iyice boşalmış sayılırdı. Devlin başını kaldırıp albaya baktı.
Hah, demek nihayet geldiniz dedi. Ben de başınıza bir şey mi geldi diye meraklanmaya başlamıştım.
Fikriniz nedir?
Bu dosya bana çocukken dinlediğim bir öyküyü hatırlattı. 1921 yılında İngilizlerle geçen bir olay gözlerimin önünde canlandı. Emmett Dalton adında biriyle ilgiliydi bu. Daha sonra da Özgür Devlet Ordusu'nda general olarak görev almıştı. Bu adamdan söz edildiğini hiç duydunuz mu?
Hayır, yazık ki duymadım. Radl bu sözleri söylerken sabırsızlanmaya başladığını gizlemekte güçlük çekti.
Biz İrlandalılar böylelerine sevimli adam deriz. Savaş süresince İngiliz ordusunda binbaşı olarak görev aldı. Cesaretinden ötürü madalya kazandı ve sonra da İRA'ya katıldı.
Bağışlayın beni Bay Devlin ama bu olayın bizim meselemizle bir ilgisi var mı?
Devlin onu duymamış gibi davrandı. Dublin'deki Mountjoy cezaevinde McEwin adında biri vardı. O da sevimli biriydi ama buna rağmen dar ağacından başka gidecek yeri yoktu.
Devlin kadehine biraz daha içki koydu.
Emmett Dalton'ın başka tasarıları vardı. İngilizlere ait zırhlı bir arabayı çaldı, eski binbaşı üniformasını sırtına geçirdi, eski adamlarından birkaçına daha üniforma giydirdi ve cezaevinin yolunu tuttu. Oradan da doğruca valinin odasına gitti. Bütün bunları aklınız alıyor mu?
Radl da ister istemez meraklanmıştı.
Peki bu McEwin'i kurtardılar mı bari? Aksilik bu ya. O sabah McEwin'in valiyi ziyaret etmesine izin verilmemişti.
Peki ya bu adamlar? Onlara ne oldu?
Biraz çatışma oldu fakat hepsi de temize çıktılar. Ama ellerini kana bulamış oldular.
Devlin sırıtarak Joanna Gray'in dosyasını havaya kaldırdı.
Tıpkı bunun gibi işte.
Radl merakla sordu. Yani bu işin yürüyeceğine inanıyor musunuz? Sizce bu mümkün mü?
En iyi konu büyük bir küstahlık sayılır bu.
Devlin dosyayı masaya bıraktı.
Ben İrlandalıların çılgın olduklarını sanırdım. Koca Winston Churchill'i gece yarısı karga tulumba yatağından kaldırıp götürmek.
Devlin kahkahalarla güldü.
Bak işte bu görülecek şey olacak. Tüm dünya şaşkınlıktan hop oturup hop kalkacak.
Ve siz de bunu ister miydiniz?
Devlin gülümsedi. Hiç kuşkusuz büyük bir numara olur bu dedi. Sonra ekledi. Tabii savaşın gidişini de hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bilmek gerek. İngilizler Churchill'in yerine Attlee'yi atayacaklar. Lancaster'lar geceleri, uçan kaleler de gündüzleri tepemizde vızır vızır dolaşacaklar.
Yani sence biz her şeye rağmen bu savaşı kaybetmeye mahkumuz öyle mi?
İstediğin zaman 50 marka bahse girerim.
Devlin sırıttı.
Ama gene de bu küçük oyunu kaçırmak da istemem. Tabii siz gerçekten ciddi olarak bu işin üzerinde duruyorsanız.
Yani gitmeyi kabul edecek misiniz?
Radl'ın aklı iyice karışmıştı.
Ama ben bundan bir şey anlamadım. Neden?
Bu dalanın biri olduğumu biliyorum. Baksanıza bir çırpıda neleri tepiyorum. Berlin Üniversitesi'nde güzel ve sağlam bir iş. Geceleri raf bombaları, gündüzleri yanklar, giderek artan yiyecek sıkıntısı, doğu sınırı çökmek üzere.
Radl gülerek iki elini birden havaya kaldırdı.
Pekala, başka sorun kalmadı. İrlandalılar gerçekten çılgın kişiler. Bana bunu önceden de söylemişlerdi ama şimdi doğru olduğuna inandım.
Tabii sizin yapacağınız ilk işte Cenevre'de benim seçeceğim herhangi bir bankaya benim adıma 20.000 İngiliz lirası yatırmak olacak.
Ruddle birden düş kırıklığına uğradığını fark etmişti.
Demek sizin de bizler gibi bir ücretiniz var, öyle mi?
Çalıştığım örgüt nedense hep para sıkıntısı içindeydi.
Devlin hafifçe gülümsedi.
20.000 İngiliz lirasından daha az bir parayla devrimlerin başlatıldığını gördüm albay.
Pekala, bu mesele de halledilecek. Yola çıkmadan önce bankaya paranın yatırılmış olduğunu öğreneceksiniz.
Güzel, öyleyse ne zaman harekete geçiyoruz?
Bugün Ekim'in biri, tam 5 hafta vaktimiz var.
Benim görevim ne olacak?
Bayan Gray 1. sınıf bir ajan ama 68 yaşında, bir erkeğe ihtiyacı var.
Sağa sola koşacak birine mi? Güçlü kuvvetli birine mi yani?
Tam üstüne bastınız.
Peki beni oraya nasıl göndereceksiniz? Sakın karşıma geçip de bunu henüz tasarlamadığınızı söylemeye kalkışmayın.
Ruddle gülümsedi. Bunun üzerinde uzun uzadıya düşündüğümü itiraf etmeliyim. Bakalım bu planı nasıl bulacaksınız? Siz İngiliz ordusunda çalışmış bir İrlandalısınız. Savaşta ağır yaralandınız ve çürüye çıkarıldınız. Alnınızdaki yara izi bu öyküyü doğrulayacak.
Peki bütün bunların Bayan Gray ile ne ilgisi var?
Bayan Gray size Norfolk'ta iş bulmak isteyen eski bir aile dostu olabilir. Durumu Bayan Gray'e de bildireceğiz ve ondan gelecek cevabı bekleyeceğiz. İşin ayrıntılarıyla biz ilgileneceğiz. İrlanda pasaportundan ordudan çıkarılma belgenize kadar gerekli her belgeyi hazırlayacağız. Ne dersiniz?
Allah derim. Peki ama ben oraya nasıl gideceğim?
Sizi paraşütle Güney İrlanda'ya indireceğiz. Ulster sınırına yakın bir yere inmeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla oradan sınıra yürüyerek geçmek mümkünmüş. Gümrük falan da yokmuş.
Pekala, orada hiçbir güçlükle karşılaşmadım diyelim. Sonra ne olacak?
Gece Belfast'tan Heysham'a giden gemiye bineceksiniz. Oradan da trenle Norfolk'a geçersiniz. Her şey gayet açık ve yasalara uygun olacak. Devlin askeri haritayı açıp inceledi.
Pekala, kabul ettim. Ne zaman yola çıkıyorum?
1 hafta sonra. En geç 10 gün içinde orada olmanız şart. Üniversitedeki görevinizden de ayrılmanız gerekiyor. Oturduğunuz daireyi de boşaltacaksınız. Yani tam manasıyla ortadan kaybolacaksınız. Hofer size yatacak yer bulacak.
Sonra ne olacak?
Saldırı grubunu yönetmesi düşünülen adamı görmeye gidiyorum. Manş adalarına gidecek uçak bulur bulmaz yarın ya da öbür gün yola çıkacağım. Siz de gelseniz iyi olur. Onunla sıkı bir işbirliği yapacaksınız. Gelecek misiniz?
Niçin gelmeyeyim? Kötü yolların hepsi eninde sonunda cehennemde birleşmiyor mu?
Şişede kalan son içkiyi de kadehine boşalttı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 118.